Ayrım 3. Dünyanın en büyük sırrı. Og Mandino. Sayfa 31. 5. Simon Potter kasabamızda büyük akça ağacın altındaki küçük mezarlığa gömüldü. Buranın tek görevlisi olan nazik yaşlı adam, mezarın satın alınması da dahil olmak üzere tüm ayrıntıları bizim için kolaylaştırabilmek için elinden geleni yaptı. Yaşlı paçavracının kasketi ve mısır koçanı piposu yavaşça toprağa indirilirken açık mezarda yalnızca Betty ve ben vardık. İkimiz de ağlıyorduk. Bir ay geçmeden Simon için mermer bir mezar taşı yaptırdık. Taşın cilalı gri yüzüne bizim istediğimiz üzerine şu sözler kazınmıştı. Simon Potter, 1898-1993. Mizpah, birbirimizden uzaktayken Tanrı benden sana, senden de bana haber getirecek. Simon'ın cenazesinden sonra yoğun bir tempoyla çalışmaya başladım. Bu da sıkıntılı ve hüzünlü ruh halim açısından çok iyi oldu. Konuşmalar yapmak ve çeşitli programlara katılmak için tüm ülkeyi dolaşmaya başladım. Yeni kitabım The 12th Angel, 12. Melek basıldığında konuşmalarıma ara verdim ve bir düzine şehri dolaşarak kitabımın radyoda, televizyonda ve basında tanıtım çalışmalarına katıldım. 70. doğum günüm yaklaşırken çok meşguldüm ve halimden çok memnundum. Ta ki rutin sağlık kontrolümden geçinceye kadar. Doktorum sağlığımın alarm verdiğini fark etti. Yapılan bir dizi test ve muayeneden sonra da teşhis kondu. Prostat kanseri. Kanser henüz başka bölgelere sıçramamış olduğundan kemoterapi tedavisi görmek yerine uru aldırmaya karar verdim. Ancak ameliyat masasına yattığımda hiç beklenmedik bir şey oldu. Kalbim rahatsızlandı. Apar topar New Hampshire'daki Dortmund Hitchcock Tıp Merkezi'ne gönderildim. Vücudumun her yerinde tüpler takılıydı. Prostat ameliyatı sırasında da çok kan kaybetmiştim. Buna karşın hemen bir açık kalp ameliyatı geçirmemem halinde 36 saatten fazla yaşayamayacağıma karar verildi. Vücudumun eski gücünün birazına olsun kavuşmasını bekleyecek zamanımız yoktu. Saatler süren açık kalp ameliyatı sırasında bir damarın ve sağ kapakçığın yerine insan yapımı bir damar ve kapakçık yerleştirdiler. 6 hafta hastanede kaldım, 15 kilo verdim ve Noel'i geçirmek için evime döndüm. 1994 yılı baharında verdiğim gereksiz kiloları geri almadan yeniden eski gücüme kavuştuktan sonra eski konuşmalarımı gözden geçirdim ve saatler boyu daktilonun başında yeni kitabım üzerinde çalışmaya başladım. Ben yine eski bendim artık. 1995 yılı baharında ölümcül olduğunu daha sonra öğrendiğim endokardit teşhisiyle kendimi yeniden hastanede buldum. Bir yerden kaptığım garip virüs damarlarımda çoğalıyor ve yeni kapakçığım üzerinde dolaşıyordu. Böyle giderse kapakçık her kalp atışında açılıp kapanmayacaktı ve ben de ölecektim. Hastanenin amacı kapakçığı bu bakterilerden temizlemekti. Bu nedenle her 3 saatte bir vücuduma penisilin veriyorlardı. 12 gün boyunca katı hiçbir şey yiyemedim anımsıyorum. Meğer ölüme düşündüğümden çok daha fazla yaklaşmışım. Bir akşam uykuya daldıktan sonra çok garip bir şey oldu. Düşümde Simon Potter'ı gördüm. Mısır koçanı piposu ağzının kenarından sarkıyordu. Simon gülümseyerek başını sallıyor ve aynı sözleri tekrarlayıp duruyordu. İyileşeceksin Bay Og, iyileşeceksiniz Bay Og. Hastanede kaldığım yaklaşık 7 hafta boyunca 4-5 kez aynı düşü gördüm. Ve Simon hep aynı sözleri tekrarladı. Ne düşüneceğimi bilemiyordum. Bunları Betty'ye söylediğimde karım gülümseyerek başını salladı ve sanırım koruyucu meleğin hala çok yakınında tatlım dedi. Hastanede ikinci yatışımda 15 kilo daha verdim. Açık kalp ameliyatından önce 105 kilo gelen o cüsseli vücudumdan konuşmalarım sırasında giydiğim İtalyan ipeği takımlarım dökülmeye başlamıştı. Hiçbirini giyemiyordum artık. Beni en çok üzen şey iyileşme dönemim sırasında sayısız konuşmayı iptal etmek zorunda kalmamız oldu. Özellikle de Avustralya, Hong Kong, Singapur ve Malezya'yı kapsayan sponsorların bana eşlik edecek olan Betty'nin masraflarını da karşılamayı kabul ettikleri 8 konuşmalık turun iptal edilmesine çok üzüldüm. Hastaneden çıktıktan birkaç hafta sonra bir egzersiz programı uygulamaya başladım. Daha sonra geçmiş yıllarda yaptığım gibi tozlu yolumuzu geçip eski ağıl yoluna yürüyor sonra da geri dönüyordum. Bir sabah egzersizimi tamamladıktan sonra evden çıkıp yürümeye başladım. Birden önümde mavi bir balıkçıl belirdi. Durmuş sanki bir şey yapmamı istercesine bana bakıyordu. Ben yaklaşınca dönüp önüm sıra yürümeye başladı. Arada bir duruyor, kendisini izlediğimden emin olmak istercesine dönüp bana bakıyordu. Eski ağıla vardığımızda kuş sağa döndü ve ben eski ağıl yoluna doğru yürümeye başladım. Tanrım diye düşündüm. Beni Simon'ın eski evine götürüyor. Bu Franklin olmalı. Büyük mavi balıkçıl yine durup bana baktı. Sonra sağa döndü ve gözden kayboldu. Onun çalıların ve uzun çimenlerin arasında yürüdüğünü biliyordum. Burası Simon'ın evine giden yoldu. Patikaya vardığımda ben de sağa döndüm ve yaban mersinleriyle yakı otlarının arasında ilerlemeye başladım. Sonunda çimenler ve papatyalarla bezenmiş bir alana çıktık. 20 metre ötemdeki Franklin durup bir kez daha bana baktı. Karşımızda Simon'ın etrafı ağaçlar ve çalılarla çevrili tek odalı harabe evi duruyordu. Franklin'in bana bakarak başını salladığına yemin edebilirim. Sonra büyük kanatlarını açtı ve mağrur bir edayla gökyüzüne havalandı. Yavaşça eski eve yaklaştım. Hasta kalbimin olması gerekenden çok daha hızlı attığının farkındaydım. Simon'ın ölümünden sonra defalarca eski ağıl yolundan geçtim ama durup onun evini ziyaret edecek gücü kendimde bulamamıştım. Onun ölümünü görmek benim için yeterince zor olmuştu zaten. Kendime daha fazla acı çektirmeme gerek yoktu. Kulübe bir harabe haline gelmişti. Pencerelerin dördü de kırıktı. Yarı açık olan kapıyı ittiğimde içerisinin daha da berbat bir halde olduğunu gördüm. Karyola devrilmişti. Yere düşen ince şiltlerin üstünde cam parçacıkları vardı. Pencerelerden sökülen perdeler kapının yanına yığılmıştı. Kitaplar her yere dağılmıştı. Hatta buzdolabında bile kitaplar vardı. Simon'ın küçük yemek masasının ayakları kırılmıştı. Gri emaye lavabonun içinde bir kaya parçası duruyordu. Küçük tahta ocağın üzerinden bir çam dalı sarkıyordu. Buraya çocuklar mı gelmişti? Bir evin içinde bomba patlamadığı sürece bu hale gelmesi olanaksızdı. Manzara gerçekten çok üzücüydü. Küçük odayı dolaştım ve burada geçirdiğimiz bütün güzel anıları, ziyaretlerimi ve konuşmalarımızı hatırlamaya çalıştım. Biz insanlar hayatımızda maddi şeylerden çok daha kalıcı olan anılarımıza sahip olduğumuz için ne kadar şanslıyız. Yerden sırılsıklam olmuş iki kitap alıp üzerlerindeki camları temizledim. Thoreau'nun, Walden ve Franklin'in otobiyografisiydi bunlar. Bunların Simon'ın en sevdiği kitaplar olduğunu anımsıyordum. Bir duvara yaslanıp gözlerimi kapattım. Burayı daha mı sık ziyaret etmeliydim? Bunu yapsaydım evin bu şekilde harap olmasını engelleyebilir miydim bilmiyorum. Hemen yakınımda evin batı cephesinde Simon'ın Chicago'daki apartmanından getirdiği tek mobilya olduğunu söylediği eski açılıp kapanan yazı masası duruyordu. Bütün o yıkıntının içinde masa dimdik ayakta kalmıştı, kapağı kapalıydı. Neyle karşılaşacağımı bilmeden derin bir soluk alarak masaya yaklaştım ve kapağını yavaşça açtım. İçinde ne bir kağıt, ne kalemler, ne de bir takvim vardı. Yalnızca eski, yıpranmış, kalın bir defter buldum. Soluk mavi kapağı, paslı bir ataşla yırtık, sarı bir kağıt iliştirilmişti. Kağıtta iri harflerle yazılmış iki sözcük göze çarpıyordu. By Oak. 6. Defteri göğsüme sıkı sıkı bastırdım. Camların ve bütün o yıkıntının arasında dikkatle ilerleyerek kapıya çıktım. Dışarıda birkaç kez derin derin soluk aldım ve eve doğru yürümeye başladım. Yürüyüşe çıkarken Betty'ye dikiş odasında bir yorgan üzerinde çalışır halde bırakmıştım. Hala oradaydı. Kendime bir fincan koyu kahve yaptım, defteri de alarak çalışma odama gittim. Uzun bir süre masamda oturup defterin yıpranmış kapağını yırttım. Sonunda defteri açtım. İlk sayfada siyah mürekkeple ve görkemli harflerle bana yazılmış, tarihi belli olmayan bir mektup vardı. Bir kez daha Simon'un odamda olduğunu düşündüm. Kahvemden büyük bir yudum alıp okumaya başladım. Sevgili Bay Oak, sizin bu defterde yazılı şeyleri belki de hiçbir zaman okumayacağınızı biliyorum. Yine de pek fazla bir şeyim olmasa da hala umudum var. Uzun yıllar önce karlı bir günde otoparkta karşılaştığımız günden beri dostluğumuz bana Tanrı'nın bir lütfu oldu. Dünyanın En Büyük Mucizesi adlı o çok özel kitabınızda size göndermiş olduğum Tanrı'dan notlara yer verme ve Chicago'da birlikte geçirdiğimiz zamanlardan söz etme inceliğini gösterdiniz. Sözlerinizin pek çok ruhu üzüntü ve umutsuzluk batağından kurtardığına eminim. Bir gün notlarımdan derlemiş oldunuz. Hayatımın Geri Kalanı için adlı o kısa ama güçlü çalışmadan da yararlanacağınızı belki de yıllar sonra New Hampshire'da inanılmaz bir biçimde yeniden bir araya gelişimizin öyküsünü de yazmaya karar vereceğinizi umuyorum. Sizin büyük bir mucize eseri, dünyanın bu en güzel köşesine gelişinizden sonra hep yıllardır üzerinde çalıştığım bu defterle ilgili görüşlerinizi almak istedim. Bu sayfalarda yer alan malzemeyi oluşturmak için kaç saat çalıştım, kestirmem olanaksız. Ancak sizden bunu okumaya ve değerlendirmeye zaman ayırmanızı, sonra da bana dürüst fikirlerinizi bildirmenizi isteyecek cesareti kendimde bulamadım. Belki bir gün Tanrı bana bu defteri size göstermem için gerekli cesareti verecek. Ancak o zamana dek defter burada, masamda bekleyecek. Bay Ok, yıllardır toplayıp büyük bir özenle sakladığım, büyük bir gururla Tanrı'nın eli adını verdiğim kitaplarımı biliyorsunuz. Bunca yıldır yaptığım gözlemler sonucunda başarı ve iyi bir hayata ilişkin en akıllıca ve en güçlü prensiplerin bugün en büyük kitapçılarda satılan çağdaş parlak kapaklı ve motivasyon kitapları ya da kişisel gelişim kitapları denilen kitaplarda bulunamayacağına karar verdim. Huzur, zenginlik ve güvenlik içinde iyi bir yaşam sürme konusunda yazılmış otantik klasik eserler ne yazık ki yıllardır basılmıyorlar. Yine de başarılı olma konusunda onların dile getirdiği temel güçlü gerçekler sonsuza dek yaşayacak. Yıllarca okuyup inceleme yaptıktan sonra Tanrı'nın Eli kitaplarının bazılarının en önemli bölümlerini seçtim ve bunları Cennetten Öğütler adı altında topladım. Benim bu seçimlerim hayat merdivenin birer basamağı olarak kabul edilebilir. Çünkü her biri belirgin bir gözlemi içeriyor ve ben hala her şeyi Tanrı'nın elinin yönettiğine inanıyorum. Okuyucunun bütün olumsuzlukları arkasında bırakana kadar basamaktan basamağa atlayacağını ve sonunda merdivenin en tepesinde gururla durarak keyifli, çok güzel bir yaşamın tadını çıkaracağını umuyorum. Bu çalışmayı yaparken pek çok güçlükle karşılaştım. En zoru o çağın dilini yakalamak ve eski bazı sözcük ve deyimleri hem günümüz okuyucusunun anlayacağı bir dille hem de yazarın anlatımına zarar vermeden ifade etmeye çalışmaktı. İkinci zorluk, eski dönemlerin edebiyatında çok yaygın olan erkeklere özgü ifadeleri yok edip mesajları erkeklere olduğu kadar kadınlara da iletebilmekti. Üçüncü zorluk ise kullandığım mantık sistemiydi. Zaman zaman yazarın ya da yorumcunun sözünü kesiyor ve kendi yorumlarıma yer veriyordum. Sonunda çalışmamı istediğim şekilde tamamladım. Cinsiyetçi ifadelerin çoğunu çıkarmayı başardım. Bunun yanı sıra kendi yorumlarıma yer vermenin de yolunu buldum. Kendi cümlelerimi yazarınkinden parantezlerle ayırdım. Ben bu dünyadan ebediyen ayrılırken bu kitapçık hala masamda duruyorsa sizin bunu görmeniz ve diğer insanlarla paylaşıp paylaşmayacağınıza karar vermeniz ilahi güçlere kalmış demektir. Benim yapabileceğim tek şey dua etmek o halde. Yine Misap, Simon. Sayfayı çevirirken ellerim titriyordu. Okumaya başladım. Cennetten Öğütler. Sevgili okuyucu, şu anda belki de elinde hayatının rehberini tutuyorsun. Hayal gücünü kullan. Bu kitabı ve verdiği mesajı cennetle aranda bir merdiven olarak düşün. Seni alıp geçmişte yaşadığın başarısızlık ve aksiliklerin üzerine çıkaracak, keyif, gurur ve başarıyla dolu yepyeni bir yere ulaşmanı sağlayacak bir merdiven. Seni cennete götürecek bu merdivenin her basamağındaki öğüt ve öneriler hep bir sonraki basamağa geçmene ve sonunda yaşamını düşlediğinden de güzel hale getirecek bilgi ve isteğe sahip olmana yardım ve rehberlik edecek. Bunlar yaşamının en önemli anları. Hiçbir şeyin ya da hiç kimsenin seni rahatsız edemeyeceği bir yere yerleş ve bir sonraki başlık olan hayat merdiveninin ilk basamağını okumaya başla. Yavaş yavaş oku. Söylenenler üzerinde düşün, bu sözlerin bundan sonraki hareketlerini şekillendirmesine ve sana yol göstermesine izin ver. Bir takvim al. Bugünün tarihini işaretle. Gelecek hafta bugün hem hayat merdiveninin ilk basamağını hem de hayat merdiveninin ikinci basamağını oku. Bir sonraki hafta da hayat merdiveninin ikinci basamağı ve hayat merdiveninin üçüncü basamağını oku. Aynı tekniği seni huzura, mutluluğa ve cennete çok daha yakınlaştıracak olan son basamağa gelene kadar uygula. Bundan sonra ne yapacağın sana bağlı. Eğer merdivenin ilk basamağından itibaren bu süreç seni tatmin etmişse, kitabı ihtiyacın olduğunda kolayca ulaşabileceğin bir yerde sakla. Onu otomobilin yedek lastiği olarak düşün. Eski yaşam biçimine dönmeye başladığını hissettiğinde ya da beklenmedik bir güçlükle mücadele etmek zorunda kaldığında kitabı aç. Önce birinci basamağı okuyarak merdiveni tırmanmaya başla. İnan bu hiç zor değil ve emin ol pişman olmayacaksın. Sonunda, evet işte en sonunda, hayatın ve geleceğin sadece senin ellerinde. Artık yarınlarını özel kılacak ve dünya üzerinde cennette yaşamanı sağlayacak güce, bilgiye ve isteğe sahipsin. Sen çok daha iyi bir yaşamı hak ediyorsun. İşte en sonunda geleceğin kendi ellerinde. Doya doya yaşa. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 40.